Ayrım 5.
Ek 3. Sanat ne için? Hazırlıklı olun. Belki de sizi üzecek, kıracak, hatta kimse duymasın, utandıracak sözler söyleyeceğim. En iyisi tepeden inme başlayalım. Okumuyor, sanatla ilgilenmiyorsunuz. Türkiye sağının en ciddi zaafı da işte bu. Hakikatte ve hayatta ise sanata dayanmayan, sanatçılarını bulamayan veya benimsemeyen hiçbir politik, hiçbir sosyal akım, hiçbir zaman ve hiçbir ülkede tutunamamış, yayılamamıştır. Karl Marx derler, Lenin, Troçki, Stalin diye sayarlar. Aslında laftır bunlar. Ekim ihtilalini, şu dünyanın başına saran problemin aracılarıdır onlar, kabzımallarıdır. Meyveyi Tolstoylar, Gorkiler, Puşkinler yetiştirdi, pazara süren bunlardır. Hala da öyle. Rusya'da veya herhangi bir komünist ülkede, partiye kul olan bir sanatçı, 8 profesör, 9 mühendis, 10 doktor, onlar artık avuç içindeler ya, bir düzine albay maaşı alır, yazlığı, kışlığı, arabası, marabası da caba. Durum dünya içinde böyledir ve dış propagandaya, milli savunma ve milli eğitim bütçelerinin topundan fazla para ayıran Rusya, ilk iş olarak edebiyatçılara, yazarlara yapışır. Türkiye Gizli Komünist Partisi'nin ve Açık Sosyalist Partilerinin Marksist yaptıkları belki de 15'i bulmaz. Buna karşılık bir tek Nazım Hikmet en azından 15 bin komünist yapmıştır. Hem de mikrop taşıyıcı ve bulaştırıcı olarak. Gerisini siz hesaplayın. İlle komünizm diye çakılıp kalmak doğru değildir. Bir tek Yunus Emre'nin Türkiye Müslümanlığına kazandırdığı saflık, temizlik, yücelik ve derinliği, köktenciliği Harunur Reşid'in hazineleriyle ödeyebilir misiniz? Saymakla bitmez bu iş. Ama sormadan yapamayacağım. Kimsenin kılına dokunmayan ve dokundurtmayan padişahlar neden Nef'i'yi boğazlatıp Nesimi'yi ve daha başkalarını helak ettiler? Ve neden aynı dramlar çeşitli düzenlerde oynandı ve mesela neden hala Rusya'da sürer gider? İzin verin de cevabını buraya yazıvereyim. İnsanı değiştiren tek kuvvet sanattır da ondan. Sanattır insanı ve dünyayı temelden, derinden değiştiren, akla gelmeyecek amaçlara, sevgilere, eğilimlere ve isyanlara yönelten. Ben aklım erdi ereli, yazdım yazalı, daha doğrusu ilk hikayemi yazmak için sanat sanat içindir derim. Fakat kimin umrunda? Daha doğrusu bu ateşe, bu rubleler sağanağına kim dayanabilir? Cümle alem sanat toplum içindir diyor ve hepinizin canını okumak için kalemler seferber oluyor. Aslına bakarsanız benim anlayışımda onların yaptıkları yapılamaz veya yapılmamalıdır anlamına gelmez. Aradaki fark şudur. Sanatın topluma en yararlı tutumu sanat için oluncadır. Sanatçı bu tutumda da toplumun, insanın dertleriyle, problemleriyle ilgilenecek, onun elinde de neşter olacak. Ama peşin hükümlerle ve bilhassa bir doktrine, bir politik tutuma angaje olarak değil. Bağımsızlığını, sanatın ve sanatçı yeteneklerinin hükümranlığını koruyarak, bir propaganda, bir misyon ödevlisi ve görevlisi olmadan. Siz işte böylelerinden de yararlanmıyorsunuz. Bu da sağlam bir savaş gücünden ve aracından kendinizi yoksun bırakmanız demektir. Türkiye'de solun daha seviyeli, daha şuurlu ve çetin görünüşü bundandır. Siz her konuda yüzyıllarca öncesinin tekerlemeleri, doğmaları ve kafalarıyla çarpışabileceğinizi umuyorsunuz. O boyuna yenilenen yorumlar, açıklamalar ve uygulama taktikleriyle karşınızda fink atıyor. Sizin yorumcularınız, inançlarınızı, değerlerinizi yenileyen, açıklayan, yeni durumlara uygulayan sanatçılarınız nerede? Ne yaptınız onları? Halbuki onlar vardı, gene de var ve daima olabilir. Ama ilgilenilmeyen, değeri bilinmeyen, benimsenmeyen yoktur. Kısacası siz varınızı yok ediyorsunuz. Sanat sizin içindir, siz de bir zahmet onu destekleyin. Türkçesi, ondan yararlanmak için az çaba harcayın. Sanatınızı yaratın, geliştirin. Size size layık olmayan, sizi ve inançlarınızı zor durumlara düşüren, sözde temsilcilerden de kurtaracaktır bu. Tercüma 1970. Gazeteci Tarık Buğra. Gazeteciliğim, köşe yazarlığı dahil, benim hamallığım ve edebiyatçılığıma mecburi ihanetim oldu. Ekmek parası. Tekrar ediyorum, edebiyatçılığım çok şey kaybetti. Çünkü gazetecilik, edebiyatçılığa en zıt mesleklerden birisidir. TE 28. Roman tefrikaları. Siyah Kehribar hakkında çıkan 33 tenkit yazısından sadece Talat Tekin imzasını taşıyan ve seçilmiş hikayelerde çıkan yazı müsbettir. Sanki roman yazmamış, cinayet işlemiştim, diyor Tarık Buğra. Hikaye kitaplarıma yazılan övgüler yüzünden Kaf Dağı'na uzanan burnum öyle bir kırılış kırılmıştı ki tam 4 yıl ne hikaye ne roman yazdım. Küsmüştüm. DKS 378. Tarık Buğra, her ne kadar 4 yıl hiç hikaye ve roman yazmadığını söylese de sırf geçinebilmek için yazdığı bazı gazetelerde tefrika olarak kalmış romanları vardır. Hüseyin Tuncer'in tespitlerine göre 1955 yılında Bursa Hakimiyet Gazetesi'nde Abaza Paşa'nın Rüyası, 1956 yılında aynı gazetede Şehir Uyurken, 1957 yılında Yeni Günde Yanıyor Mu Yeşil Köşküm Lambası ve 1958 yılında Yeni İstanbul'da Ölü Nokta adlı romanları tefrika edilmiştir. Ahırda Yatmak. Geçinmek için gazetecilikte yapmak zorunda kalan roman yazarlarının çoğu eserlerini bir yandan yazmış bir yandan tefrika ettirmişlerdir. Tarık Buğra, Küçük Ağa dahil olmak üzere romanlarından çoğunu böyle yazdığı gibi zaman zaman başkalarının yarım bıraktığı tefrikaları da tamamlamak zorunda kalmıştır. Peyami Safa'nın Sabaha Karşı adlı romanını nasıl tamamladığından daha önce söz etmiştik. Tarık Buğra yine Milliyet'te Nizamettin Nazif'in Aydınoğlu Cüneyt Bey adlı tefrikasıyla ilgili hoş bir anekdotu sık sık anlatmıştır. Tarık Buğra kendi neslinden edebiyatçı dostlarıyla bir gün sohbet ederken ortaya bir laf atar. Tahir Alangu dışında herkes ona karşı çıkar. Alangu bir süre sonra bakar ki durum hiç iç açıcı değil. Hemen taraf değiştirip başlar o da yüklenmeye. Buna epeyce alınan Tarık Buğra ani bir ilhamla seni der ahırda yatırırım. Arkadaşları hakaret etme diye üzerine gelince bu sözü hakaret kastıyla söylemediğini ısrarla belirterek ekler. Ben yapabileceğim ve yapınca da kimsenin gık demeyeceği şeyi söylerim. O günlerde yine Abdi İpekçi'nin ricasıyla Nizamettin Nazif'in aksattığı Aydınoğlu Cüneyt Bey tefrikasını tamamlamakla meşguldür. İki gün yedekle yürüttüğü tefrikaya ertesi gün kılığı kıyafeti şekli şemaliyle tıpatıp Tahir Alangu'ya benzeyen Baba Tahir diye bir seyis sokuşturur ve olmayacak bir hata yaptırtır. Bunun üzerine bir nara atan Aydınoğlu Cüneyt Bey, bre nabekar, bre nadan der. Sen bu gece ahırda yatacaksın. Baba Tahir, Naim Tirali'nin Tahir Alangu'ya hitabıdır. TKS 360, TE 27. Baba Tahir'in ahır safası o günlerde edebiyat ve basın çevrelerinde en çok konuşulan konulardan biri olur. Tarık Buğra bu hadiseyi anlattığı yazısında şurasına burasına böyle ve kendimize göre tatlı şakalar sıkıştırarak bitirdiğim epey tefrika vardır, diyor. Yeni Gün macerası. Tarık Buğra Milliyet'te çalışırken Cihat Baba'nın yaptığı bir teklifi ısrar edilmesi üzerine kabul eder ve Ankara'da Hürriyet Partisi'nin yayın organı olarak çıkarılmak istenen Yeni Gün gazetesinin kuruculuğunu ve genel yayın müdürlüğünü üstlenir. 1957. Yanıyor mu Yeşil Köşkün Lambası adlı romanını da tefrika ettiği Yeni Gün'de bir gazete yöneticisi olarak büyük başarı kazanan Tarık Buğra, gazetede çalışan bir arkadaşının bazı hataları özellikle gönderilen bir tekzibi yırtıp atması yüzünden Cihat Baba'nı ya o ya ben diye zor bir tercihle karşı karşıya bırakınca 7 ay sonra pılısını pırtısını toplayıp İstanbul'a dönmek zorunda kalmıştır. Çünkü anlaşmazlığa düştüğü zat politik olarak vazgeçilmez biridir. Tarık Buğra İstanbul'a Vatan Gazetesi'nin yazı işleri müdürü olarak döner. Çünkü yataklı trenin restoranında karşılaştığı Naim Tirali'nin teklifini hiç tereddüt etmeden kabul etmiştir. Ancak Vatan'da da benzer sıkıntılarla karşılaşınca Ercüment Karacan ve Abdi İpekçi'den gelen yeni bir teklifi değerlendirerek Milliyet'te spor sayfası sorumlusu olarak yeniden göreve başlar. Abdi İpekçi spor sayfasındaki keşmekeşi düzelttikten sonra daha iyi bir görev vereceğini vaat etmiştir. Ancak bir süre sonra gazetede yapılması planlanan edebiyat sayfasına verilen söze rağmen kendisinin düşünülmemesi üzerine meşhur alasmarladıklarından birini daha çekip ayrılır. Tercüman ve Yeni İstanbul. Şimdi Peyami Safa ile birlikte hadiselere tercüman macerası başlamıştır. 1959. 25 Mayıs 1955'te Semih Tanca, Cemal Hünal ve İzzet Oruz'un ortaklığıyla yayın hayatına başlayan Hadiselere Tercüman'ın ilk genel yayın müdürü Cihat Baban, yazı işleri müdürü ise Tevfik Erol'dür. Cihat Baban 1959 yılında iktidarı eleştirdiği için Hadiselere Tercüman'dan uzaklaştırılmıştır. Aynı yıl İskandinavya'ya gider. Dönüşte yine Peyami Safa ile birlikte tercümandan kovulur ve Habib Edip Törehan'ın sahibi olduğu Yeni İstanbul Gazetesi'nin neşriyat müdürlüğünü kabul eder. Aynı müessesenin çıkardığı Türkiye Spor Gazetesi'nin neşriyat müdürlüğünü de üstlenen Tarık Buğra, 1961'de ise futbol milli takımıyla Norveç, Almanya ve Moskova'ya gider. Dönüşte izlenimlerini bir köyden bir başşehire ve Gagaringrad Moskova Notları adlı röportajlarında anlatır. Küçük Ağa'yı da o günlerde yazmış ve Yeni İstanbul'da tefrika etmiştir. Tarık Buğra'nın çalıştığı süre içinde Yeni İstanbul iki defa el değiştirir ve kahramanımız üç defa kovulup alınır. Bu arada onu Yol adlı haftalık bir fikir, sanat ve siyaset gazetesinin sorumlu yazı işleri müdürü olarak görüyoruz. İlk sayısı 7 Haziran 1962'de çıkan ve entelektüel seviyesi bir hayli yüksek olan Yol'un yazarları arasında Profesör Doktor Mümtaz Turhan, Mehmet Kaplan, Erol Güngör, Recep Doksat, Mehmet Turgut ve Süleyman Demirel gibi önemli isimler vardır. Haftadan haftaya Yol Notları başlığı altında yazdığı yazılarda siyasetten edebiyata, ekonomiden şehirciliğe kadar birçok konuda görüşlerini açıklayan Tarık Buğra'nın şahsiyeti aslında Yol'un her sayfasına sinmiştir. İsmet Paşa'ya ve sola karşı seviyeli bir muhalefet sergileyen Yol, bu hüviyetiyle bir bakıma çiçeği burnunda Adalet Partisi'nin fikri ve ideolojik zeminini hazırlar gibidir. Ancak Tarık Buğra'nın hiçbir zaman hiçbir ideolojiye ve partiye angaje olmadığını belirtelim. Bu bakımdan önüne çıkan siyasi fırsatların hepsini tepmiş, hatta bir keresinde adı Adalet Partisi tarafından kontenjan adayı olarak açıklandığı halde kimden izin aldınız diyerek hiç tereddüt etmeden reddetmiştir. Bununla beraber politik olarak Akşehir'de Serbest Fırka'nın ve Demokrat Parti'nin kurucularından olan babası Mehmet Nazım Bey'in çizgisinde yürüyecek, önce tek partiye, çok partili döneme geçtikten sonra da CHP'ye ve sola sürekli muhalefet edecektir. İbiş'in rüyası. Tarık Buğra, 3 defa kovulduğu Yeni İstanbul'dan son kovuluşunu hiç unutamamıştır. Unutamam diyor. Yılbaşı ile bayram bir araya gelmişti. Maaşımın yerine bir zarf. Teşekkür ve ilerideki çalışmalarımda başarılar dileği. Ücret, tazminat. Mahkemeye saygıları vardı, başvurabilirdim. Yeni yıla ve bayrama 5 parasız giren aile babası. Patronumuz kibar, zarif, nazik bir adam olan Kemal Uzan adlı birisiydi. En uzun süren işsizliğim bu olmuştur. PD 205. İbiş'in rüyası bu işsizlik döneminin ürünüdür. Abdi İpekçi zor durumda olduğunu öğrendiği eski dostundan tefrika edilmek üzere bir roman istemiş ve Tarık Buğra oturup geceleri sabahlara kadar çalışarak İbiş'in rüyasını yazmıştır. Ve tefrikanın başlayacağı gün evine tercümandan bir telefon gelir. Kemal Ilıcak o sırada Antalya Film Festivali jüri üyeliği dolayısıyla Antalya'da bulunan Tarık Buğra'yı bulamayınca annesi Nazike Hanım'la konuşmuş, biz de yazmasını istiyorum demiştir. Ve Tarık Buğra 8 Haziran 1969'dan sonra 13 Mayıs 1976'ya kadar her gün halka ve olaylara tercüman okuyucularına merhaba der. Edebiyatçının gazeteciliği. Babali ile irtibatını haftalık sohbet yazılarıyla son günlerine kadar koruyan Tarık Buğra, gazeteciliğin edebiyatçılığa en zıt mesleklerden biri olduğu düşüncesindedir. Ancak edebiyat Türkiye'de karın doyurmaz. Bunun için elinden yazmak dışında bir iş gelmeyen insanlar yalnız gazetelere sığınabilirler. Gazeteciliğim diyor Tarık Buğra, köşe yazarlığı dahil benim hamallığım ve edebiyatçılığıma mecburi ihanetim oldu. Ekmek parası. Ev kirası vereceksiniz, bakkala kasaba para ödeyeceksiniz. Mecburen bu hamallığı yaptım. Tekrar ediyorum, edebiyatçılığım çok şey kaybetti. Çünkü gazetecilik ayrı üslup ister, ayrı ilgiler ister. Tabii asıl önemlisi üslup meselesi. TE 28. Tercümanda son merhabasını 13 Mayıs 1976'da yazan Tarık Buğra'nın tek hedefi, kafasındaki romanlara ve piyeslere daha fazla zaman ayırmaktır. Tarık Buğra günlük yazılarına son verdikten sonra Baba Ali ile irtibatını tercümana pazar sohbetleri, daha sonra Türkiye'ye pazar konuşmaları, ayrıca 1987 ile 1988 arasında Güneş Gazetesi'nin kültür sayfasında 15 günde bir, Aralık 1988 ile Nisan 1989 tarihleri arasında Atilla İlhan ve ekibinin çıkardığı Cönk dergisine ve Aralık 1990 ile Mayıs 1990 tarihleri arasında da aynı ekibin Bakış dergisine ayda bir yazarak sürdürmüştür. Bu kararı vermesinde geçirdiği enfaktüsün de önemli payı vardır. Son merhabasında edebiyatçı olmayı 17 yaşında kafasına koyduğunu belirttikten sonra "Bu karara ihanet etmedim ama edebiyat, bilinen gerçek, karın doyurmuyordu. Ek görevimi üstlendim. Fıkra yazarı oldum," diyor ve şöyle devam ediyor. "Evet, dile kolay. 1948'den beri işte bu sabaha kadar bu işi yaptım. Ama sadece roman, hikaye ve piyes yazacağım günlerin hasretiyle yaptım. Haftada bir gün yine sizlerle birlikte olacağım ve size yılda en az bir roman vermeye çalışacağım. Roman, davalarımızın, meselelerimizin, Türkiye'mizin ve insanlarımızın, bizim dünyamızın daha etkili, daha da köklü bir yargılanışı, sergilenişidir sanıyorum. Kısacası görevime devam edeceğim. Böylece kendi çapımda, kendi yeteneğimce daha da yararlı olacağıma inanıyorum. DKS 238. Yeri gelmişken Tarık Buğra'nın 25 Mayıs 1973'te geçirdiği günlük yazılarına son verme kararı almasında önemli etkenlerden biri olan enfarktüsten de kısaca söz etmeliyiz. Eşi Hatice Bilen'in anlattığına göre o gün akşam tercümandan Saadettin Çulcu ile birlikte çıkmıştır. Divan yolunda 2. Mahmut Türbesi'nin önünden geçerken daha önce verdiği sinyallere gaz sıkıştırması diyerek aldırmadığı kalbi birden jiletle kazınırcasına acımaya başlar. Durumu hemen anlamıştır ancak yanı başında şaşkınlıktan ve korkudan ne yapacağını şaşıran Çulcu'ya "Ölmek için buradan daha uygun bir yer olamaz ama belki daha yaşanacak günümüz vardır. Çevir bir taksi de hastaneye gidelim," diyecek kadar soğukkanlıdır. Duyduğu acıyı şakayla örtme çabasını bindikleri takside bile sürdürür ve durumun vahametini bilmeyen şoföre "Gelin mi götürüyorsunuz?" diye sorar. Samatya Sosyal Sigortalar Hastanesi'nde 40 gün kalan Tarık Buğra, bu hadiseden sonra ölümünün de sonunda bir gün enfarktüsle olacağını, başka hastalığın kendisine ulaşamayacağına inanmış ve bütün vücudunu sinsi bir şekilde saran kanserin farkına bile varmamıştır. Büyük konu, küçük ağa. Kurtuluş ümidi 6 asırlık yaşama geleneğinin karşısındaydı. Hiçbir milletin tarihi bu kadar yaman bir çelişme görmemiştir. Bu çelişmede doğru yolu seçmek bir fazilet işi olmaktan çıkıyor. Herkesten beklenemeyecek bir görüş üstünlüğünü gerektiriyordu. K.A. 6. Sultanahmet'te at kestaneleri. Tarık Buğra 1955 veya 1956 sonbaharında Sultanahmet'te caminin dibindeki kahvede hasır iskemlelerden birine oturmuş vakit geçirirken birdenbire farkına varır. Altında oturduğu dev at kestanesinde dış kabukları çatlayan pırıl pırıl kestaneler soyunu sürdürebilmek için yere pat pat düşmektedir. Esasen ağaç bunun için var olmuş, bütün yıl tohumunu saçabilmek için çalışmıştır ama çabası boşunadır. Çünkü altında artık toprak yoktur, kestaneler asfalta düşmektedir. Yörüngesine 3-4 yaşlarında girdiği küçük ağayı yazmak arzusuyla ilk defa o gün orada düşünür ve ondan sonra okuduğu bütün kitaplara bu istek doğrultusunda bakmaya başlar. Nutuk, Ali Fuat Cebesoy ve Kazım Karabekir'in hatıraları, dergi ve gazete koleksiyonları, daha da önemlisi babası Mehmet Nazım Bey'den kalan 3 küçük defter. Çıkış yolunu bu defterlerdeki İstanbullu hoca, Topal Gazi, Ali Emmi, Doktor Minas, Çakır Saraylı ve ötekilerle ilgili bölük pörçük satırlarda bulur. Artık Tarık Buğra'nın onun için yaşadığı, çocukluk yıllarından beri içinde alttan alta gelişen, sonra da karşı konulamaz bir baskıya dönüşen büyük konusu milli mücadeledir. Ve ondan ilk defa Peyami Safa'ya söz eder. "Üstad hiç düşünmeden ve haklı olarak bu bir epopa olur," diyecektir. Ancak Tarık Buğra destan yazmak niyetinde değildir. Tam aksine asıl manasında bir roman yazmak istemektedir. Zaten kendisini epik değil, daima dramatik olan ilgilendirmiş ve harekete geçirmiştir. Mehmet Nazım Bey'in tereddüdü. Büyük konuyla uğraşırken tarihe, topluma ve insanlara bir doktrinin, bir partinin ve bunun refakatinde bakmaması çabası, Tarık Buğra'nın önüne resmi tarihi sorgulamak gibi zorlu bir işi de çıkarmıştır. Onu bu bakımdan da öncü bir yazar olarak görmek gerekir. Kurtuluş Savaşı'na cepheden ve Ankara'dan, yani askeri ve politik açılardan bakmayan bir roman yazmak. Tarık Buğra'nın yakın tarihe farklı bakışını babasına borçlu olduğunu düşünebiliriz. Milli mücadelenin atsız kahramanlarından biri olan Mehmet Nazım Bey, Türk milletinin geçmişinden koparılmasını, tarihsiz, hafızasız bırakılmasını içine sindirememiştir. Güneş Rengi Bir Yığın Yaprak adlı romanının yazabildiği kısımlarında babasının yaşadığı büyük tereddüdü anlatan Tarık Buğra, onun ilk sarsıntıyı 1928 Cumhuriyet Bayramı'nda geçirdiğinden söz eder. Önce Akşehir'de törende Kaymakam Bey ile Halk Fırkası Muhtemedi Doktor Aziz Bey konuşmalarında sakalına inci boncuk dizdiren, denizdeki balıklara para serpen padişahlara demediklerini bırakmadılar. İki gün sonra da İstanbul gazeteleri aynı çizgide ama daha ölçülü başyazılar ve fıkralarla geldi. Bir şeyler oluyor ve çok daha önemli şeyler de olacağı benziyordu. Çocuklarının dersleriyle hemen hemen hiç ilgilenmez, çalışmaya yönlendirmekle yetinirdi. Başladı Muzaffer'i de Süleyman'ı da belli etmeden yoklamaya ve okullarda da aynı havayı buldu. Hain padişahlar, zalim padişahlar, zırdeli padişahlar. Derken Doktor Aziz Bey Türk Ocağı adına bir müsamere düzenledi. Konuşmalardan ve folklor gösterilerinden sonra bir de piyes var. Adı Aynaros Kadısı. Yazarı Süleyman için önemlidir bu, Musahipzade Celal. Temsile Nazım Bey, Muzaffer'le Süleyman'ı da götürdü. Her şey ne kadar güzeldi, çok eğlendiler. Hele sadrazam savaş mı açacak yoksa barış mı yapacak, karar vermek için aşık atarken gülmekten bir hal oldular. Süleyman da işte o zaman neşesini onunkiyle birleştirmek için bakınca babasını üzgün, hatta dertlenmiş gördü. Bir şey anlayamadı. Merak etti, yolda açıklar diye bekledi. Ama Nazım Bey onlara iki kelime bile söylemedi. Sadece kendini tutamadığı için olacak birkaç defa ofladı. Tarık Buğra, Aynaros Kadısı'nı 1950'lerin başlarında bir de İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda seyredecek ve Milliyet'teki sanat hareketleri köşesinde ağır bir şekilde eleştirecektir. Bunun üzerine Vatan Gazetesi'nin birinci sayfasında "Işkarlak Düştü" başlığıyla bir yazı çıkar. Tarık Buğra'nın bir cumhuriyet düşmanı, bir padişahçı olduğunu keşfediveren yazar, sadrazamların savaş kararı vermek için aşık attıklarını, ilkokul kitaplarının bile yazdığını iddia etmiştir. Tarık Buğra sadece bir dipnotla cevap verir. Okuyucularımdan Sayın EG'ye, haklısınız, ilkokul kitapları öyle yazmış olabilir. PCA 414. Aynaros Kadısı bardağı taşıran son damla olmuştur. Mehmet Nazım Bey çok geçmeden Cumhuriyet Gazetesi'ni bırakıp son posta almaya başlar. Eve artık her gün erkenden gelip babadan kalma el yazması divanları Fikret'in, Muallim Naci'nin şiirlerini okumakta, okudukça dertlenmektedir. Hatta galiba daha çok dertlenmek için hayatın dışına atılışını, içlenişini daha çok hissetmek için okumaktadır. İçinde birikerek tepkiye dönüşen öfkeyi, önce Serbest Fırka, daha sonra da Demokrat Parti hareketine katılarak dışa vuran Mehmet Nazım Bey, okulun kendi dünyasından kopardığı oğlu Süleyman Tarık'ı Demokrat Parti saflarında çalışırken yanında bulacaktır. Burun kahveye. Tarık Buğra milli mücadeleye Akşehir'de babası Mehmet Nazım Bey ile birlikte Nasrettin Hoca gazetesini çıkarırken farklı bir gözle bakmaya başlamış olmalıdır. Cumhuriyet Halk Partisi'ne muhalefet ederken bu partinin damgasını taşıyan resmi tarihi sorgulamak ve İstiklal Savaşı'nın romanını bu açıdan yazmak ihtiyacını hissettiği muhakkaktır. İstiklal Savaşı hakkında o güne kadar roman yazan bütün yazarların bu büyük konuyu her şey olup bittikten sonra ortaya çıkan ölçü ve kıymet hükümlerine göre, yani resmi görüş nasıl bakılmasını istiyorsa öyle baktıklarını, PD 245 fark eden Tarık Buğra, bunun sadece insana değil sanata da aykırı olduğunu düşünmüştür. Halide Edip'in Ateşten Gömlek 1922 adlı romanıyla başlayan milli mücadele romanlarında, yazarlar zaferin topyekün bir mücadele sonunda, yani toplumu meydana getiren bütün kesimlerin işbirliğiyle kazanıldığını göz ardı ederek resmi görüşün sözcülüğünü üstlenmişlerdir. Gizlenen gerçek, asker ve sivil bürokrasinin milli mücadeleye din adamlarıyla, eşrafla ve toprak ağalarıyla işbirliği yaparak, hatta saltanata ve hilafete bağlı kalınacağını ısrarla ve inandırıcı bir üslupla vurgulayarak soyunmuş olduğudur. İlk meclisin yapısı bile bu gerçeği bütün açıklığıyla ispat etmeye yeter. Ancak zafer kazanılıp cumhuriyet ilan edildikten sonra işler değişmiş, sözünü ettiğimiz ittifak inkar edilerek din adamları ve eşraf, çıkarcı, geri kafalı, düşmanla hiç çekinmeden işbirliği yapabilen, yani hain adamlar olarak takdim edilir olmuştur. Özellikle romanlarda, daha sonraları da sinemada din adamı ve eşraf daima kötü adam olarak çizilmiştir. Prototipler ise Halide Edip'in Vurun Kahpe'ye 1926 adlı romanındaki Hacı Fettah ve Uzun Hüseyin'dir. Cumhuriyetin ilanından sonra yazılmış birçok ucuz romanda bu tiplerin benzerleriyle sık sık karşılaşılır. Resmi tarihi sorgulamak. Tarık Buğra 1963 yılında, yani solun resmi ideolojiyi payanda olarak kullanmak suretiyle elde ettiği kültürel iktidarın yeniden iyiden iyiye güçlendiği bir zamanda, Küçük Ağa'yı önce Yeni İstanbul'da tefrika ettirmek, sonra kitap olarak çıkarmak suretiyle gerçeğin öyle olmadığını söyleme cesaretini göstermiş bir yazardır. Yani bir yazar, resmi tarihi ilk defa ciddi bir biçimde sorgulamakta, resmi söylemin dışından konuşmaktadır. Milli mücadelenin başlarında bu mücadeleye muhalif olanları suçlamak yanlıştır. Çünkü milletin büyük çoğunluğu için vatan sevgisi, devlet şuuru ve din iç içedir. Bu üç kutsallık tek bayrakta birleşir ve cihat gerektiğinde bu bayrağı ancak Halife-i Ruh-i Zemin ve Şah-ı Cihan açabilir. Şimdi bir başka bayrak açılmıştır ve kurtuluş ümidi 6 asırlık bir yaşama geleneğinin karşısındadır. Tarık Buğra Küçük Ağa'ya yazdığı ön sözde ek 4, hiçbir milletin tarihi bu kadar trajik bir çelişme göstermemiştir der ve şöyle devam eder. Bu çelişmede doğru yolu seçmek bir fazilet işi olmaktan çıkıyor. Herkesten beklenmeyecek bir görüş üstünlüğü gerektiriyordu. Buna karşılık yanılanları suçlandıramazdınız. Zira menekşe rengi mor olduğu için ne kadar suçlu ise bu insanlar da yanılmaları yüzünden o kadar suçluydular. K.A. 6.